Ayrım 29.
Şu uzun savaşta ne geçmişti ellerine? Binlerce, on binlerce asker ölmüştü. Şu Allahu Ekber dağında olanlar, çıplak ayakları, çıplak bedenleriyle iki, üç insan boyu karın içinde düşmanla boğuşmadan ayakta donanlar. Dağın yamaçlarında bir ormanmışçasını üst üste donup kalanlar. Açlık, yokluk, tifüs, boşalmış köyler, kasabalar, baştan başa yıkılmış, yakılmış bir ülke. Yüz binlerce askerden geriye kalan birkaç bin yaralanmış, sakatlanmış, yarı deli, yarı meczup. Şimdi biz ne yüzle nasıl döneceğiz evimize? Hiç olmazsa koynumuzda birkaç altınımız olsaydı. Oysa şu çöldeki bedevilerde heybeler dolusu altın, bir aşireti bassak yeter. Tuğrul Teğmen'in bu işe aklı yattı. Kaç kişi gerek? İyi nişancı 15 kişi yeter. Birkaç saat içinde 15 keskin nişancı tamamdı. Sabaha kadar tartıştılar. Araplar hepimizi öldürür. Sen canını zor kurtardın Abbas. Daha da kurtarmış değilsin. Keseler dolusu altınla gitmek iyi ya. Ya sonu? Sizin hepinizin bedevilerden gözünüz korkmuş. Asıl senin korkmuş. Git bakalım köyüne gidebilirsen. Gidebilirsen. Gidebilirsen. Gideceğim köyüme. Ne varmış ki? Hepsi birden kirp diye kestiler seslerini. Gidebilirsen. Bunda bu gidebilirsen de çok bir iş var diye düşündü Abbas. Sanki kefenin boynumda. Ne var arkadaşlar bizim köyde? Bir şey mi olmuş? Sustular. En sonunda bir çavuş, biz ne bilelim senin köyünü dedi. Gün ışırken birbirlerinden kucaklaşarak ayrıldılar. Onlar gittikten sonra Abbas odasına çıktı. İyice açtığı gaz lambasının donuk ışığında güneş damgalı muskayı seyretti. Sonra da koynundaki keselerden önce lapis gövdeli, altın kanatlı kuşu çıkardı. Onu da uzun uzun seyrettikten sonra Kral Sargon'un mührü tanrıçayı çıkarttı. Ardından da üç kıvrım olmuş, kırmızı dili dışarıda hışılayan yılanı. Üçünü de muskanın içine güzelce yerleştirdi. Muskanın ağzını öyle bir yapmıştı ki Şehmuz Usta. Bir kez kapatınca kolay kolay açılmayacak biçimde. Halep ipeğinden örülmüş kırılmaz kaytanlı muskayı boynuna taktı Abbas. Muskayı boynuna takar takmaz da bir başka insan oluverdi Abbas. Bir kuş kadar hafifledi. Yüreği yundu, arındı. Ne korku kaldı, ne endişe, ne yılgı. Yüzündeki çektiği acıların kırışıklıkları da silindi gitti. Yüzünü tıraş ederken kendini askere alındığı günkü gibi pırıl pırıl apaydınlık gördü. Sanki çektiği bütün acıları, yaptığı bütün kötülükleri muska yüreğinden sökmüş almış, uzaklara fırlatıp atmış gitmişti. Ömründe ancak birkaç kez böylesine sevince batmış çıkmıştı. Tıraş olduktan sonra dışarıya çıktı, şehre indi. Onu tanıyanların birçoğu onunla karşılaşmamak için yollarını değiştirdiler. Bir kısmı yanlarına yönlerine korkuyla bakıp, hoş geldin dedikten sonra hemen ondan uzaklaştılar. Bir kısmı da çok şaşırıp, adam safi yürek dediler. Şehmuz Usta onu dükkanına çağırdı. Abbas sağ ol ustam dedi. Ahçı dükkanına girdi. Kahvaltıdan sonra Anzelha'ya gitti. Balıklara, ahçıdan aldığı ekmek kırıntılarını attı. Öğleye doğru Halil İbrahim peygamberin makamını ziyaret etti. Kapısında ikindiye kadar oturdu. Ardından bitişikteki camiye girdi. Minberin önüne diz çöktü oturdu. Millet akşam namazına gelmeye başlarken o camiden çıkıp kebapçıya girdi. Kebapçı onu tanıdı. Bir acılı Urfa söyledi. Rakı istemedi. Bir tabak dolusu yeşil biber, maydanoz, kırmızı turp geldi. Abbas uzun bir süredir kebap yememişti. Yedi, içti, doydu. Karargaha vardığında karanlık çoktan kavuşmuştu. Yattığı odaya girdi, giyitlerini çarçabuk değiştirdi. Merdivenleri ikişer ikişer atlayarak aşağıya indi. Avlunun ortasında dünkü asker atının başını tutmuş onu bekliyordu. Askere bir altın verdi. Asker elindeki altına şaşkın şaşkın baktı kaldı. Şehrin ana caddesini boydan boya geçti. Şehri çıkınca yüreğini bir korku aldığı ürperdi. Bu yöreleri çok iyi bilirdi. Antep yoluna çıktı. Antep'te birkaç gün kaldı. Burada onu korkutan bir şeyler vardı. İzlendiğini anlayıp izini şaşırttı. Gece yarısı şehrin dışındaki Şehre Küstü mahallesinden Maraş yoluna çıktı. Her karşıdan, her arkadan gelenden kuşkulanıyordu. Maraş'ta hiç duramadı. Köşedeki ahçıda karnını doyurup karşıdaki dükkandan yörük peyniri, zeytin, helva ekmek aldı. Ana yola çıkmadı. Atını Ahır Dağı'nın eteğindeki köylere sürdü. Bir gece yörük çadırlarında kaldı. Onlardan da kuşkulandı. Suriye'de Rahva Ovası, Mezopotamya'da Harran, Urfa, Cizre, Nusaybin yöreleri, Dicle, Fırat kıyıları yörüklerin kışlaklarıydı. Ve bu yörükler ne kadar Bedevileri sevmeseler de iç içeydiler. Abbas bu göçebelerin ilişkilerini çok iyi öğrenmişti. Yoksa çöl Bedevisinin bir kolu İstanbul'da, Adana'da, Urfa'da, Ankara'da, İzmir'de, bir kolu Halep'te, Şam'da, Bağdat'ta, Basra'da nasıl olurdu? Meryem Çilbeli'nden sonra orman içi köylere vurdu. Orman içi Türkmenleri konukseverdiler, onu el üstünde tuttular. Yemediler yedirdiler, içmediler içirdiler. Son kaldığı Türkmen köyü köyüne 2,5 saat uzaktaydı. Çocukluğunda babasıyla birlikte bu köye birkaç kez düğünlere gelmişlerdi. Köylüler onu tanımadılar, o da kim olduğunu söylemedi. Köyde bir hafta kaldı. Onlara geceleri bıkmadan, usanmadan savaş anıları anlattı. Köylüler ulu bir destancıyı dinler gibi onu dinliyor, köyden gitmesini hiç istemiyorlardı. Köyünü birkaç kez köylülere soracak oldu, köylüler ona dişe dokunur bir şey söylemediler. Ya söylemek istemiyorlar ya da köy üstüne hiçbir şey bilmiyorlardı, bilmeyebilirlerdi. Bu Türkmen köylüleriyle buraya, Binboğalara yerleşmiş Çerkez köylülerinin hiçbir ilişkisi yoktu hemen hemen. Birkaç kez gün ışırken atına bindi, yarı yoldan geriye döndü. Köyüne bu köyden bir kişiyi de gönderemiyordu. İçinde bir korku vardı ki yüze çıkaramıyor, korkusundan alabildiğine korkuyordu. Sonunda köylüyle helallaştı, atına bindi, dolu dizgin köyüne sürdü. Köye girmeden tere töpüğe batmış atının başını köyün kapısında çekti. Bir süre bekledi, köyden çıt çıkmıyordu. Birkaç kez atını köyün içine sürdü, her sürüşünde geriye döndü. Bir türlü köyün içine giremiyordu. Köyün yöresini dolanmaya başladı. Köyden bir kuş sesi bile gelmiyordu. Bütün evlerin kapıları açıktı. Çatı altlarında ne serçeler uçuşuyorlardı ne de sığırcıklar. Edemedi. Canını dişine taktığı köye girdi. Evlerine sürdü. Atından atladı, doğru açık kapıdan içeriye girdi. Ev bomboştu. Ocaktaki küller, yarı yanmış odunlar burada bir zamanlar insanların yaşadığına tanıklık ediyordu. Kendi evlerinden çıktı, yan eve girdi. Orada da küller, yarıya kadar yanmış odunlar. Kısa bir zamanda köyün bütün evlerine delirmiş bir hızla girdi çıktı. Küller, yarı yanmış odunlar. Bir canlı yoktu. Bir kertenkele, sinek, böcek bile. Atına atladı. Aslar atlamaz da kulağının dibinden vızılayarak keskin bir kurşun geldi geçti. Kendisini yere attı. Pınarın yanındaki kayalığa çekildi. Atı arkadaki mağaraya sakladı. Adamlar köyün içine daldılar. Ak libaslıydılar. Tahta evleri ateşe verdiler. Abbas onlar evleri ateşe verirlerken birkaçını devirdi. Çarpışma gece yarıya kadar sürdü. Abbas'ın elindeki Alman filintası çok etkiliydi. Susamıştı. Pınardan doyasıya bir su içti. Atını mağaradan dışarıya çekti, bindi. Biner binmez de doldurdu. Evleri yakmaya uğraşanlar arkasından onun bir yaylım ateşine tuttular ya boşuna. Daha gün doğmadan kasabayı tuttu. Bir süre alanın orta yerindeki ulu çınarın altındaki pınarın başında bekledi. Atını suladı. Kendi de çam oluktan bir su içtikten sonra babasının dostu Davut Ağa'nın evine atının başını çekerek yollandı. Daha konağa yaklaşmadan Avşar Bey'i Davut Ali'nin sevinç içindeki sesini duydu. Hatun, hatun, çık dışarı. Çık dışarı da bak kim geliyor. Abbas, Abbas, bizim Abbas. Karı koca merdivenlerden indiler, Abbas'ı kucakladılar. Abbas heybesini atın terkesinden aldı, yukarıya çıktılar. Biz de seni bekliyorduk, hem de dört gözle, diye konuştu Davut Ali. Sen köye uğradın mı? Uğradım, dedi Abbas. Ben olanı biteni duyunca yanıma 4 kişi aldım, düştüm yola. Vardım köye, ne görem, köy bomboş, siniler sinek yok. Yakınlardaki köylere gittim, sen gittin mi? Gitmedim. Köylülere sordum, ne oldu köye? Kimse dişe dokunur bir şey söylemedi. Başımı vurmadığım yer kalmadı. Bir gün bakmışlar ki köyde hiçbir canlı kalmamış. Hiç kimse köydekilerin ne olduğunu, nereye ne zaman gittiklerini bilmiyor. Evlerdeki bütün öteberiler, kilimler, döşekler, sandalyalar, masalar, kap, kacak, el dokunulmamış olduğu gibi duruyor. Ben de gördüm. Göç ettiler desek, öteberilerini alır öyle giderlerdi. Kaçırdılar desek, kedileri, köpekleri, atları, eşekleri, öteki hayvanları kalırdı köyde. Ben bu işi akıl sır erdiremedim. Hepsini öldürdüler desek, Bütün köylere haber saldım. Dereleri, koyakları, mağaraları, ormanları aradılar. Bir tekinin ölüsünü bile bulamadılar. Sen ne diyorsun? Bu işe aklım ermedi. Bu sorun üstüne uzun uzun konuştular, bir sonuca varamadılar. Davut Ali, bu Çerkezlere akıl sır ermez Abbas oğlum, dedi. Üzülmüş, nereye gider bir kocaman köy böyle sessiz sedasız? Hepsini hapishaneye attılar diye düşündüm. Yörede hapishane koymadım, arattırdım. Sonra da aklıma düştü. Bunlar Kafkaslardan geldiklerinde, uzun yaylaya köy kurduklarında böyle birkaç köy birden ortadan silinmiş, gitmiş gitmiş. İmleri timleri belirsiz olmuştu. Davut Ali Bey'in 5 oğlu vardı. 5'i de Sarıkamış'a gitmişti. Ortada hiç kimse gözükmediğine göre hiçbiri dönmemişti. Yemek geldi, yediler, kahvelerini içtiler. Uzun bir süre yumuldular, konuşmadılar. Abbas'ın çocuklarından söz etmesini bekliyor, soru dolu gözlerle ona bakıyordu. Allahu Ekber dağlarında sen de var mıydın? Vardım, dedi Abbas içini çekerek. Hepsini bit yemiş, 90.000 kişiyi. Çoğu da dondu. Yalın ayak, başı kabakmışlar. Öyleydik. Bizim buralardan, Toroslardan gidenlerden hiçbiri gelmedi. İlk gelen sensin. Abbas gene yaşlı adamın gözlerinin içine soru dolu baktı. Bizimkilerden hiçbiri dönmedi. 5'i de. O gece hiç uyumadan konuştular. Abbas Sarıkamış, Allahu Ekber bozgunlarını, bozgundan geriye kalan askerleri, asker kaçaklarını, donmuş insan ormanını, Yezidi Kırım'ını, Ermenileri, Ermenilerle savaşları, Ermeni Kırım'ını anlattı. Davut Ali Bey sonunda gözyaşlarını tutamadı. Abbas konuyu başka yöne Bedevilere çevirdi. Emir Selahaddin Sultan'ı, onun dostluğunu, sesi duyulup da kendisi gözükmeyen kuşu anlattı. Davut Ali Bey kendine geldi, gülümsedi. Kim bilir, bu kuş ne biçim bir kuştur, dedi. Ben de merak ettim sesini duyunca. Öyle bir sesi var ki insanın yüreğine işliyor, kanına karışıyor. Onun sesini bir kere duyunca her şafak vakti bir kere daha, bir kere daha dinlemek istiyorsun kuşun sesini. Kuşun sesini duyunca mutluluklar, sevinçlerle doluyorsun. Ölümü unutuyor, ölümsüzlüğün cennetin kapısına varıp dayanıyorsun. Emir Selahaddin'in dediğine göre şimdiye kadar binlerce kişi ömürlerini bu kuşu aramakla geçirmiş. Hiçbiri de kuşu bulamamış. Sesi var, kendi yok bir kuş. İnsanlar 7000 yıldır bu kuşun tasvirini, heykellerini yapıyorlarmış. Emir bana çok tasvir, çok kuş heykeli gösterdi. Hiçbiri de ötekine benzemiyordu. Davut Ali Bey düşüncelere dalmıştı, başını kaldırdı. Eskiden bizim buralarda da böyle insanın içini ısıtan bir kuş öterdi. Onu da kimse göremezdi. Çocuklarımızın hepsi, 15 yaşındakiler bile savaşa sürülünce, hiçbiri de geri dönmeyince o kuş sesini kesti. Davut Ali Bey içini derinden çekti. Gene gözleri yaş içinde kalmıştı. Savaş icat eden görmesin cennet, dedi. Kuşluk vaktine doğru konak kadın erkek, genç yaşlı insanlarla dolmuştu. Gelen sevinç içinde Abbas'ı kucaklıyor, öpüyordu. Hiç olmazsa savaştan bir kişi de olsa bir can dönmüştü. Bir umut kapısı açılmıştı Abbas'la. Kalabalığın sevinci doruğa çıktı. Davut Ali Bey kalabalığın sevincine baktı, baktı da. Oğlum Abbas, sağ olasın, var olasın. Geldin de insanların içine bir umut ışığı yaktın. Sonra ölülerin giderken bıraktıkları giyitler ortaya atıldı. Kadınlar halka olup ağıda başladılar. Hem ağlıyor hem söylüyorlardı. Dünya dünya oldu olalı kocaları dönmeyen gelinler, oğulları dönmeyen analar, kardeşleri dönmeyen kızlar gibi savaşı kimse böyle lanetlemedi. Senin dönmen onları cennete götürdü getirdi. Bu kadarı da onların yaşamasına yeter. Bu yalnız umut ışığı da değil, bu benim anlamadığım başka bir şey olacak. Konak böylesine 3 gün doldu doldu boşaldı. 3. günün sabahı daha tan yerleri ışımadan Abbas Davut Ali Bey'den izin istedi. O da, nereye gidiyorsan güle güle git ya, bizi unutma yavrum. Şu yitip giden Çerkez köyünden bir haber alırsan bize bir haber ulaştır, diye ondan dilekte bulundu. Baş üstüne, senden bir isteğim var. Söyle yavrum Abbas'ım. Şu benim atım çok soylu bir attır. Bütün Arabistan'da bu atın soyundan çok az at var. Bana emirin tebereğidir. Bu at sende kalsın. Soylu bir kısrak bulursan ona çek de tayını al. Soyu tükenmesin bu atın. Şimdi senin yanına 2 adam vereceğim. Altına da başka bir at, senin atın da burada kalacak. Atına ölünceye kadar da gözüm gibi bakacak, soyunu kurutmayacağım. Kahvaltıya oturdular. Dışarıya çıktıklarında iki atlı onu eğerli boş bir atla bekliyordu. Abbas ahıra gitti, atının başını kucakladı, gözlerinden öptü, geriye döndü. Onu bekleyen atı atladı, sürdü. Hatun onun arkasından bir kova su döktü. Poyraz Musa yatağından zorlukla doğruldu. Hep mutlu gülüyordu. Ellerini döşeye bastırdı. Ayağa kalktı, sallandı. Düşecekken Vasili yetişti, koluna girdi. Birlikte 100 numaraya kadar gittiler. O işini görürken Vasili onu tuttu. Ayağı Vasili'nin yardımıyla kalkınca onun yüzüne bakamadan, "Kusura kalma Vasili," dedi. "Senin bana yaptıklarını anam babam bile yapmadı." Vasili kıpkırmızı kesildi. Sesi titreyerek, "O nasıl sözdür ağzından çıkan? Ben sana ne yaptım ki? Sen kardeşlerimden bile ileridesin benim için." "Sus," diye kızgınlıkla konuştu Vasili. "Bir daha böyle konuşma." Yatağına yatırdı. "Hep böyle kalmam, değil mi Vasili?" "Kalmazsın Poyraz'ı mı? Yakında iyileşeceksin. Çok su yutmuş, dalgalar seni çok derinlere çekmiş. Seni deniz diplerine vurmuş ama altta çok kalmamışsın. Dibe almış, dışarıya atmış. Dışarıya atmış hemencecik de dibe çekmiş. Deniz her zaman böyle olmaz Poyraz'ı mı? Senin talihin varmış, çabuk iyileşeceksin. Deniz çoğu zaman insanı dibine çekerse dışarıya ancak ölüsünü atar." "Ben bu kadar beladan sonra iyileşsem ne olur ki? Sarıkamış'tan, Allahu Ekber'den, çöllerden, kırımlardan, kanlardan sonra." Gözleri büyümüş, yüzü birden sarı yeşile kesmişti. Vasili onun yorganın üstündeki elini tuttu. Sıcacık gözleri dolarak sıktı. Bu anda da Poyraz'ın gözleri yaşardı. O da onun elini sıktı. "Ben de Çanakkale'yi gördüm Poyraz'ı mı? Ben de, ben de, ben de. Bütün savaşlarda düşmanla çarpıştıktan sonra amele taburuna verdiler beni. Dumlupınar Ovası'ndan saatlerce uzaklara kokmuş, çürümüş, sırtımda parça parça ölüleri dağın dibindeki dereye taşıdım. O kadar yara aldım, ölmedim de ölülerin kokusu ciğerlerimi söküyor, beni öldürüyordu. Birkaç gün daha ölü taşısaydım mümkünü yok ölürdüm. Çok arkadaşlarımız üstlerinde ölü, dizüstü çökmüşler, öyle ölmüşlerdi. Çanakkale'de yan yana çarpıştığımız bizim bölükten Vanlı Ahmet Çavuş beni gördü de koştu geldi. Üstümdeki ölüyü aldı attı, beni binbaşıya götürdü. Benim hakkımda çok şey söyledi de binbaşı bıraktı. Kusura kalma oğlum Vasili. Çanakkale'den geriye kalanlara böyle işkenceler, ölümler reva değildir. Sarıkamış bozgunundan sonra ben de nasıl eski Vasili olurum kardeşim? Bizi sakatladılar kardeşim, bizi yaraladılar. Yüreğimizi söküp yerinden kopardılar, aldılar. Biz nasıl eski... "Sus Vasili," dedi Poyraz. "İnsan isterse her sabah gün atımıyla birlikte yeniden doğabilir. Kirlerinden, acılarından, yaralarından arınabilirmiş." "Öyle mi?" diye sordu Vasili kuşkuyla ona bakarak. "Öyle," dedi Poyraz. "Ben şimdiden arındım bile. Seni, Lena'yı gördükten sonra bu dünya hep karanlık, hep kan, hep savaş değilmiş. Sizler de varmışsınız bu dünyada." "Öyle mi?" dedi Vasili kuşkulu. "Öyle," dedi Poyraz. "Kaç geceyi gördük sabah olmamış? Kaç insanı gördük yaralanmamış? Sus Vasili, sus. Sonra bol bol konuşuruz." Gözlerini kapattı. Yüzü rahattı. Az sonra derin bir uykuya daldı. 7. Çok düşündüm. Kafkasya'ya göçmüşler. Kafkasya'daki köylerine gitmişlerdir diye çok düşündüm. Ne bedeviler ne bir şey. Sen mezarlığa gittin mi? Gittim. Gittim de işte orada kurşun yağmuruna tuttular beni. Taze mezar var mıydı? Yoktu. 1 ay, 5 ay sonra bile taze mezar belli olur. Öyle olur. Evlerin kapıları ardına kadar açık mıydı? Söyledik ya, açıktı. Köyde bir kedi, bir köpek gördün mü? Görmedim. Evlerin içindekiler olduğu gibi duruyordu, öyle mi? Duruyordu. Köy Kafkasya'ya göçmüştür. Bütün köy hep birden mi? Hep birden. O yanlardaki öteki Çerkez köyleri yerlerinde duruyorlar mıydı? Bilemem. Onlar da göçmüşler mi hep birden? Bilmiyorum, bilemem. Bilemezsin. Benim bu işe aklım ermedi. Benim erdi. Benim bir dedem vardı. Adı da Vasili Atoynatanoğlu derlerdi ona. Atoynatanoğlu Vasili. Nasıl düştüyse bir gün adaya düşüvermiş. Geldiğinin ilk ayında köyün en zengin adamının güzel kızıyla evlenmiş. Parası varmış. Çok da güzel, 2 katlı, bol odalı bir ev yaptırmış. Yakışıklı bir adammış. Büyük mavi gözleriyle dünyaya sevgiyle bakarmış. Burma kırmızı bıyıkları, geniş alnı, kartal burnu, geniş omuzları, uzun bacaklarıyla heybetli bir adammış. Evlendikten 1 ay sonra Vasili ortadan yok olmuş. Ada halkı bu yetişe şaşırmamış. Geldiği gibi gitti demişler. Arkasından da bir sürü dedikodu çıkarmışlar. Karısını, karısının babasını suçlamışlar. Dün geldi, nenin nesidir diye sorulmadan böyle bir adama varılır mı? Kız verilir mi demişler. Adalarının en güzel kızının böylesine bırakılmasını kendilerine yedirememişler. Bu ada ada oldu olalı başlarına böyle bir hal gelmemiş. Kız da gebe kalmış. Daha çocuk doğmadan Vasili'yi unutmuş, adını bile anmaz olmuşlar. Sanki adaya Vasili adında biri ne gelmiş ne de gitmiş. Bir gün öğleye doğru uzaklardan büyük bir tekne gözükmüş. Adalılar iskeleye koşuşmuşlar. Adaya ne zaman böyle bir tekne uğrasa iskele çoluk çocuk, kadın erkek, kedi köpek dolarmış. Tekne iskeleye burundan yanaşmış. Düz burun tahtasını iskelenin üstüne yatırmışlar. Tekne açılınca çok güzel, uzun bacaklı, eğeri dizginleri gümüş savatlı, yerinde duramayan, eşinen bir kır atın üstünde Vasili'yi görmüşler. Vasili'nin yüzü burma bıyıklarıyla yaramaz bir çocuğun yüzüymüş. Yüzünde hınzırca gülümsemeye benzer bir şeyler varmış. Atın üstünde dimdik duruyormuş. Çok güzel lacivert giyitileri, ayaklarındaki körüklü parlak çizmeleri, sağ yanına yatırdığı mor püskülü fesi ona çok yakışmış. Kalabalığa bakmadan atını üzengilemiş, tekneden çıkmış. Doğru evine sürmüş. İskeledekilerden çıt çıkmamış, arkasından baka kalmışlar. Evin avlusunda atını durdurduğunda karnı burnunda karısı onu karşılamış, atının başına tutmuş. O da atından atlamış, atlar atlamaz da karısına sarılıp öpmüş. Heybeyi terk eden karısıyla birlikte almış, içeriye girmişler. Az sonra adalılar evin avlusunu doldurmuşlar. Herkes sevinç içindeymiş. Gelen görkemli kır atın yöresinde dönerek inceden inceye, at cambazıymışlarmış gibi atı inceliyorlarmış. Adada şimdiye kadar hiçbir at görmemişlermiş. Vasili kalabalığı görünce dışarıya çıkmış. Ona hep bir ağızdan, "Hoş geldin Vasili," demişler. Vasili de sevinçli bir sesle onlara karşılık vermiş, hoş beş etmişler. Atın çok güzel Vasili demişler, oradan ayrılmışlar. Vasili ikinci sabah erkenden atına binmiş, kıyı kıyı giderek adayı dolanmış. İkinci gün tepelere çıkmış. Üçüncü gün zeytinli koyağa girmiş. Beşinci gün adada gitmedik yer bırakmamış. Bundan sonra da her gün atına binip birkaç kez adayı dolaşmış. Yalnız bilenler onun bir tek gün ata binmediğini söylerler. O da oğlunun doğduğu gün. Atı öldüğü gün ağlamış, yas tutmuş günlerce. Ardından da gene yitip gitmiş. Uzun bir süre sonra da gene görkemli kır bir atın üstünde geri dönmüş. Düğünlerde, bayramlarda at üstünde türlü cambazlıklar yapar, dolu dizgin attan atlar, atlamasıyla ata binmesi bir olur, atı gene son hızla giderken karnının altından girer, öbür yandan atın üstüne çıkar, sırtında dimdik durur, bu hiç at görmemiş adada herkesin yüreğini ağzına getirirmiş.